Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah'a hamd olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini artırarak devam ettirsin.
Amin.
İnşallah.
Amin.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 142. ayet-i kerimesine geldik ve oradan devam ediyoruz. Ve burada da yeni bir konu başlangıcı diyebiliriz. Aslında öncesiyle bağlantıları var şüphesiz. Bu ayet-i kerimelerin, ele alınan konuların. Ama kıblenin değiştirilmesiyle ilgili, özellikle Medine'de kıblenin Beyt-i Makdis'ten Mescid-i Haram'a çevrilmesi ilgili olarak bir bahis başlıyor. Cenab-ı Hak değiştiriyor. Bir müddet onu ben size hocam soracağım, bu konuda bilgi alacağım size inşallah. Ama Efendimiz Aleyhisselam bir müddet Cenab-ı Hakk'ın emriyle Kudüs'teki Beyt-i Makdis, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra da Müslümanlar tabii namaz kılıyorlar. Kıblemiz orası oluyor. Olduktan sonra da Efendimiz Aleyhisselam'ın kıblenin Mescid-i Haram olması yönünde bir talebi var, bir duası var. Belki daha böyle bir vahiy şeyi de olabilir. Tabii Efendimizin gönlüne gelen ilham da olabilir. Var ve bunun üzerine şartlar da oluşunca Cenab-ı Hak kıbleyi tahvil ediyor. Mescid-i Aksa'dan Beyt-i Haram'a, Mescid-i Haram'a çevirmiş oluyor. Dolayısıyla çevirdikten sonra da burada özellikle Medine'deki Yahudilerin çok büyük tepkisi var. Münafıkların, Yahudilerin tepkisi var. Niye böyle oldu? Niye öyle oldu? İşte burada başka şeyler. Yani bu sanki Allah'ın emri değilmiş de başka Efendimizin kendi şahsi bir uygulamasıymış gibi de göstermeye çalışanlar var. Şimdi bundan devam eden ayet-i kerimeden o konuyu ele alıyor. Müsaadenizle önce ayet-i kerimeyi okuyayım, bir meali vereyim. Sonra da sorular çerçevesinde konuyu işlemiş olalım kıymetli hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Seyekûlü süfehâ'u minennâsi mâ vellâhum an kıbletihimulleti kânu aleyhâ. Yani ne güzel efendim, biz de oraya dönüyorduk, Mescid-i Beyt-i Makdis'e dönüyorduk. Siz de güzel oraya dönüyordunuz, namazı kılıyordunuz. Ya şimdi kalktınız, onu terk ettiniz ve Mescid-i Haram'a dönmeye başladınız diyor buradaki sefihler. İnsanlardan bir kısım sefihler, gerizekalılar, beyinsizler, Allah'ın emrini kabul etmeyen kişiler diyorlar ki bu Müslümanları daha önce yönelip de namaz kıldıkları Beyt-i Makdis'ten, Beyt-i Makdis kıblesinden hangi şey bunları çevirdi? Ne oldu da buna vazgeçtiler? Yani Beyt-i Makdis'ten ne zarar gördüler ki, ne bir sıkıntı oldu ki oraya döndüler diye bu şekilde bunun dedikodusunu yapmaya başladılar. Tabii kendileri işin gerçeğini biliyorlar ama başkalarını, özellikle zayıf inançlı Müslümanları kandırmak için tabii bir faaliyet yürütüyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kul, Resulü onlara şunu söyle: Lillahil meşriku vel mağrib, doğuda batıda Allah'ındır. Daha önce de bir ayet-i kerime geçti hocam. Lillahil meşriku vel mağribu fe inneme tuvellu fesseme vecihullah. Yani doğuda Allah'ındır, batıda Allah'ındır. Siz yüzü ne tarafa dönerseniz orada Allah'ın zatı, rızası oradadır tarzında. Dolayısıyla bütün cihetler doğuda, batıda, bütün cihetler Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak istediği kullarını istediği cihete çevirebilir. Yani şimdi kıble bu tarafa, yarın Cenab-ı Hak falan yere doğru namaz kılın diyebilir. Çünkü bu konuda tasarruf yetkisi Yüce Rabbimizin kudret elindedir. Yehdi men yeşâhu ilâ sırâtı müstakim. Cenab-ı Hak da dilediği kulları doğru yola iletir. Şimdi kıymetli hocam, birinci sorum şu olacak sizlere. Tabii bu ayet-i kerime bir kıblenin tahvilinden bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın, Müslümanların, Peygamberimiz peygamber olduktan sonra ve namaz kılma emri geldikten sonra Müslümanların kıblesi ne tarafaydı?
Evet. Hocam namaz zaten ilk emredilen ibadet İslam'la beraber başlıyor diyelim. Yani bugün vahiy geldiyse veya gece seher vakti vahiy geldiyse öğle namazıyla, öğle vakti namazla başlıyor. Es-salatul ula, ilk namaz diye öğlen namazının ismi olarak geçiyor hocam hadislerde. Çünkü ilk defa Cebrail Aleyhisselam öğrettiği namaz olduğu için. Yani seher vakti vahiy geldiyse Peygamber Efendimiz'e, öğle vakti de veya bugün gelse yarın da Cebrail Aleyhisselam gelip abdest ve namazı Peygamber Efendimiz'e öğretiyor. Ve Peygamberimiz buna çok seviniyor. Cenab-ı Hakk'a nasıl ibadet edeceğini öğrendiği için.
Yani İslam namazla başlıyor.
Namazla başlıyor. Abdestle namazla başlıyor. Temizlikle, maddi ve manevi temizlikle. Ben beden hem ruh, ruhi temizlikle başlıyor. İşte ve vecedeke dâllen fehedâde, daha çok sen ne yapacağını bilmiyordun. Allah sana gösterdi. Yani Allah'a nasıl ibadet edeceğini gösterdi diye ifade ediyor. Burada Kabe'ye doğru kılıyorlar. Yani kıble Kabe. Kabe'ye doğru kılınıyor namaz. Hicrete kadar böyle Kabe'ye doğru. Hicret edince rivayetlerde Peygamber Efendimiz Medine'ye gelince, Medine'de diyor bir müddet 16 veya 17 ay, yani 1,5 sene kadar Efendimiz Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. 16-17'ye geçiyor rivayetlerde hocam. Herhalde bu emir Kur'an'da yok tabii ki, Mescid-i Aksa'ya doğru dön diye. Bu öyle anlaşılıyor ki Peygamberimize sünnet vahyiyle gelen, Efendimiz'e Mescid-i Aksa'ya doğru dönmesi emredilen bir vahiyle büyük ihtimal hicret esnasında veya hicretten sonra bir emir. Peygamberimiz, çünkü bir hikmeti de bunun Yahudilerin gönlünü yumuşatmak. Yani Yahudileri İslam'a biraz daha ısındırmak. Onlara bir adım yaklaşmak. Bu hikmetle Kudüs'e doğru bir müddet namaz kılınıyor. Ama bakıyorlar ki Yahudilerde yumuşayacak bir kalp yok. Taştan daha sert kalpleri var. Onun için onlardan bu, hatta alay etmeye başlıyorlar. Bunu kötüye kullanmaya başlıyorlar. Diyorlar ki Muhammed kıblemize döndü, yakında dinimize de gelir demeye başlıyorlar. Yani bu Yahudi millet, yani insan şirretlikte zirve yapmış insanlar. Yumuşayacak yerde, peygamberimize yaklaşacak yerde, ona hakkı teslim edecek yerde diyorlar ki bugün kıblemize uyduysa yarın da dinimize uyar. Bekleyin bakalım diye o fitneye, fesada devam ediyorlar. Öyle olunca zaten Efendimiz de Mekke'ye dönmeyi istiyor. Bakıyor ki Yahudilerin bu tavırlarından falan. Ve Cenab-ı Hak da tekrar kıbleyi Mekke'ye döndürüyor. Adeta bu bir artık Yahudilerden yüz çevirmek hocam. Son, onlara bir son fırsat verildi. Hadi bakalım gelir misiniz, yumuşar mısınız, yaklaşır mısınız diye baktılar ki bu fırsatı da kötüye kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlardan artık ümit kesilmiş, adeta bunlardan yüz çevirmiş. Bütün Cenab-ı Hak, peygamberi, müminler hepsi adeta Yahudilerden yüz çevirmiş, onlara sırt dönmüş oluyorlar yani Kabe'ye dönerek. Bazı rivayetlerde şey de dönüyor ama hani acaba emir Mekke'nin bir kısmında mı geldi? Daha hicretten birkaç sene önce mi acaba Kudüs'e doğru emir geldi? İşte peygamberimiz Kabe'yi araya alarak, zaten Kabe'nin Rüknü Yemani ile Rüknü Hacer, Hacer-i Esved arasında durursa hem Kabe'ye doğru dönmüş oluyor hem Mescid-i Aksa'ya doğru dönmüş oluyor. Orada pek belli olmuyordu kıblenin ne tarafı olduğu. Ama hicret edince bu sefer Mekke arkada kaldı, Kudüs önde. Mecburen artık iki kıbleyi birleştirmek mümkün olmuyordu diye düşünenler de var ama bu biraz zayıf gibi sanki hocam. Çünkü diğer Müslümanların, mesela evinde namaz kılanların Kudüs'e doğru döndüğüyle ilgili bir rivayet hiç bilmiyor, haberim
hocam,
olmadı yani.
Mekke'de Beyt-i Maksid'e dönerek bir namaz kılmanın pek bir şeyi yok hocam, anlamı yok.
Evet.
Zaten yani kıble inne evle beytini vudu alinnes. Yeryüzünde yapılan ilk mabet Kabe.
Evet.
O da işte Beytullah olduğu Fil Suresi'nde anlatılıyor, Kureyş Suresi'nde anlatılıyor. Yani Kabe kadim bir bir ismi El-Beytül Atik.
Evet.
Yani kadim bir mabet yani o. Ve sonra İbrahim Aleyhisselam'ın zaten onun Kabe'nin doğalını yükseltmesi meselesi, zaten orası yine Cenab-ı Hakk'ın beyti, ibadet ediyor. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Orada ibadetin tavafını yapıyor ve ibadetini yerine getiriyor. Dolayısıyla yani Mekke'de, yani enteresan bir kitaplarda bu tartışma yapılıyor ama yani Mekke'de Müslümanların 13 yıl boyunca Beyt-i Makdis'e doğru ibadet ve namaz kılmaların bir hikmeti de yok, anlamı da yok.
Evet, bir esprisi yok.
Evet, hiçbir esprisi yok. Orada Yahudiler de yok, el kitap da yok. Yani çok böyle bir Hristiyan unsurları var bazı, böyle çok az falan böyle. Evet. Dolayısıyla ta vahyin başından itibariyle böyle ehli kitabın, Yahudilerin sempatisi kazanmak maksadıyla öyle bir ibadet şeyi çok fazla gerçeğe uygun düşmüyor. Hı-hı. Zaten rivayetlerde var yani. Hı-hı. Mekke'de zaten Efendimiz Aleyhisselam ve Müslümanlar Kabe'ye doğru kırılıyorlardı. Medine'ye varınca, Medine'de Beyt-i Makdis'e dönmenin bir anlamı var. Hı-hı. Bir karşılığı var. Niye? Orada Yahudi kabileleri var, çok güçlüler. Evet. Hatta yani Arap kabilelerinin üzerinde de onların bir hakimiyetleri var zaten. Üstünlükleri var. Bir de onlar bir din sahibi. İşte ehli kitaplar. Böyle olunca orada acaba bir ısınma söz konusu olur mu diye Cenab-ı Hakk'ın emriyle, bir geçici sürede Cenab-ı Hakk'ın emriyle o şekilde bir Beyt-i Makdis'e doğru namaz kılma söz konusu olmuş. Hı-hı. 16-17 ay civarında. Bir de burada şöyle bir işin yine bir yönü var. Hani demin buyurdunuz ya, yani bu Mescid-i Aksa'ya doğru ibadet edilmesini emreden Kur'an-ı Kerim'de bir işaret yok.
Evet.
Bir ayet yok. Sadece burada efendim işaret görüyoruz yani. Kânu aleyha.
Evet.
Kıbleti yönü kânu aleyha. Önceki kıblelerinden ne döndürdü tarzında bir işaret görüyoruz. Açık bir Beyt-i Makdis'te şey geçmiyor zaten. Ona da söylemiş oluyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak'tan gelen bilgiler sadece Kur'an-ı Kerim'den ibaret değil.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri dışında da sünnet vahiy dediğimiz, işte kıblenin tahvili bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi. Kıblenin Beyt-i Makdis olması. Örneklerinden bir tanesi. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a onun dışında Allah'tan bilgiler geliyordu. Biz buna sünnet vahiy diyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın Peygamberin kalbine ilham olduğu gibi Cebrail Aleyhisselam kanalıyla bu bilgiler gelebilir. Zaten Cebrail'in insan suretine gelip de Peygamberimize getirdiği bilgiler, bunlar çoğunlukla hep daha çok böyle sünnet vahiy ile alakalı veya sünnetin açıkladığı alanla ilgili olduğunu görmüş oluyoruz. Evet hocam. Hı-hı. Bunu şey yapıyoruz ama buradaki bir süre böyle bir davranmanın da Yahudiler üzerinde çok olumlu etkisi olmayınca da bu kez Cenab-ı Hak o tekrar aslına döndürmüş oldu.
Allah'ın bir rahmeti demek. Ya onlar hocam dalaletten kurtulsunlar diye Cenab-ı Hak her türlü kolaylığı sağlıyor. Her türlü ikramı, her türlü işte mühleti veriyor. Bunlara böyle bir fırsat verilmiş oldu. Peygamberimiz çok istemese de Cenab-ı Hakk'ın emriyle. Yani Peygamberimiz tabii ki atası İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesine, yani birinci kıble, en zirve kıble varken ikinci kıbleye dönmek istemediği halde.
Tabii hocam işin bir tarafı daha var. Tabii bugünlerde tabii bir Beyt-i Makdis'in, Kudüs'ün tabii ehemmiyeti çok daha artmış vaziyette. Peygamberimiz Aleyhisselam aslında önceki bütün peygamberlerin mirasının en önemli varisi.
Evet.
Peygamberimiz. En son peygamber, onların devamı, onların musaddıkı, tasdik edeni, aynı zamanda onlara iman eden bir peygamber. Dolayısıyla hangi peygamberin bir mirası varsa, bu manevi miras olur, maddi miras olur. Bunun en güzel varisi sahibi Efendimiz Aleyhisselam ve bunu çok şey yapıyor zaten.
Evet.
Yani bir örnek vermek istiyorum. İşte Medine'de geliyor Efendimiz Aleyhisselam, bakıyor ki Yahudiler işte Muharrem'in 10. günü Aşura gününe ihtimam gösteriyorlar. İşte Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'den Beni İsa'yı kurtarması. Onu oruç tutuyorlar. Hatta efendim böyle ihtimam gösteriyorlar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Diyor ki Musa Aleyhisselam'a vefa göstermek, Musa Aleyhisselam'ın bu şeyini sahip çıkmak Yahudilerden sizden çok bize düşer diyor. Bana düşer diyor.
Biz Musa'ya sizden daha yakınız.
Diyor ki biz Musa'ya sizden daha yakınız. Gerçekten yakın. Aynen. Çünkü ona inanıyor. Onun bizim kardeşim diyor. Bütün peygamber kardeş. Ve Musa Aleyhisselam o şeyini Efendimiz Aleyhisselam sahip çıkıyor. Müslümanlara diyor ki buna biz de oruç tutacağız. Hatta tek gün yetmez. Bu Yahudilere muhalefet etmek için ya 9-10 veya 10-11 tarzında bu şekilde tutmak suretiyle o Musa Aleyhisselam'ın yakınlığı dile getiriyor. Beyt-i Makdis de böyle. Beyt-i Makdis'i işte Davud Aleyhisselam yapmış olabilir, Süleyman Aleyhisselam yapmış olabilir. Süleyman Mabedi diye bir şey de var. Dolayısıyla bir peygamberin ibadet mabedi yapmış olduğu bir mabede en iyi sahip çıkması gereken peygamberimiz ve Müslümanlar.
Tabii.
Müslümanlar. Diğer hangi peygamberin böyle bir mirası varsa başka bir peygamber olabilir. Onun tamam. Ona sahip çıkma, onu koruma vazifesi Müslümanlarındır hocam.
Tabii.
Dolayısıyla bu açıdan geçici bir süre bile olsa Yüce Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselam Müslümanları Beyt-i Makdis'e döndürmüş olması zaten orası bizim için çok önemli. Süleyman Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın bize bıraktığı ve bizim sahip çıkmamız gereken esas sahibi biz olduğumuz mabetlerdir, mukaddes mekanlardır. Dolayısıyla oraya kıbleyi o şekilde çevirmiş dolayısıyla oranın ehemmiyetini, Müslümanların nezdinde ehemmiyetini Cenab-ı Hak ayetten bildirmiş oluyor.
Evet.
Bildirmiş oluyor. Dolayısıyla o bizim kıblemizdir. Orası geçici olsa kıblemiz olmuştur. Dolayısıyla o bizim ehemmiyetli. Bunu da bu emir aslında pekiştirmiş olmaktadır.
Evet.
Bunu da görmüş oluyoruz.
Yani İbrahim Aleyhisselam için de hani İbrahim Aleyhisselam'a en yakın olan işte bu nebi ve ona tabi olanlardır.
Ayet-i Kerime hocam çok güzel şey yaptınız.
Buyuruyor Cenab-ı
Hak. Buyuruyor ki inne evlen nâsi bi İbrahim'e lellezine tebaûhû ve hâzen nebiyü ve lezine âmenû. Allahu evet. veliyyül mu'minin. Yahudiler diyor ki İbrahim bizim dedemiz. Hristiyanlar bizim atamız. İşte o Yahudi Hristiyan'dı falan gibi böyle düzmece şeyle söylüyorlar.
Evet.
Cenab-ı Hak buyuruyor ki İbrahim'e dost olan, yakın olan, onun yolunda olan kişiler kimlerdir? Bir ona tabi olanlardır. O dostluğa layık olanlar bu peygamber ve bu peygamberi iman edenlerdir.
Doğru.
Yani niye? Çünkü İbrahim'in getirdiği emanete sahip çıkanlar var çünkü.
Doğru.
Tevhid, İbrahim Aleyhisselam tevhidi getirmiş. Bir tevhid mücahidi diyeyim ki yani tevhid mücadelesi vermiş en büyük peygamber. Ama İbrahim biz onun yolundan diyenler tevhidden sapmıştır.
Doğru.
Yani tevhidden sapan bir insan İbrahim Aleyhisselam'a yakın olması, dost olması mümkün olabilir mi?
Tabii.
Asla mümkün olamaz.
O zaman hocam bakışımızı değiştirmemiz lazım. Yani biz diyoruz ki Muhammed Aleyhisselam bizim peygamberimiz, işte Musa Aleyhisselam Yahudilerin, İsa Aleyhisselam
ne alakası?
Hristiyanlar ne alakası? Onlar Musa yani Yahudiler, Hristiyanlar yoldan sapmış. Bütün peygamberler bizim.
Hocam Musa Aleyhisselam'ın onun alakası yok.
Yok.
Ya onların Musa alakası olmadığı gibi Musa Aleyhisselam'ın hiç alakası yok.
Evet.
Yani yoldan çıkmış olan bir efendim kavmi Musa Aleyhisselam şey yapmaz ki hocam.
Doğru.
Evet.
O zaman hakikaten biz Müslüman olarak Süleyman Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın emanetlerine Yahudiden, Hristiyan'dan çok biz sahip çıkıyoruz.
Hocam yeryüzünde hangi peygamberin?
Evet.
Gerçekten bu şu sohbet sebebiyle o gündemimize gelmiş oldu.
Evet.
Yani şu konuşmayı şu sohbet sebebiyle yapıyoruz. Yani yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan beri hangi peygamberimizin bir izi varsa, bir emaneti varsa bu maddi olur, manevi olur.
Evet.
Bunun gerçek sahipleri Müslümanlardır. Yani Allah'ın birliğine artı iman eden ve gerçekten yani Müslümanlığını yaşamaya çalışan insanlar da bunun sahipleri.
Evet.
Ona layık yani inancı bakımından ona layık olan hiç kimse o peygamber o mirasına varis olamaz.
Evet.
Hocam el kafir la yeriz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor.
Evet.
Diyor ki el kafir la yeriz. Kafir diyor varis olamaz.
Miras olamaz.
Bir diyor baba diyor Müslüman. Oğlu kafirse kafir oğlu Müslüman babasına varis olamaz. Onun mirasından bir parça alamaz.
Evet.
Diyelim çocuk öldü babası kafir. O da yani kafir Müslümana varis olamaz. Bu şimdi maddi anlamda bu veraset böyle olduğu gibi aslında manevi viraslar da böyledir.
Evet.
Dolayısıyla Müslümanların yeryüzüne hocam bu gözle bakması lazım. Yani yeryüzünün varisleri Müslümanlardır hocam.
Doğru.
Niye? Çünkü Cenab-ı Hak ben diyor bu diyor, nimetleri Müslüman için yarattım diyor. En bu işin liyakatli sahipleri de peygamberler.
Doğru.
Dolayısıyla Cenab-ı Hak'ın peygamber göndermediği yer yok zaten. وَاِمِنْ اُمَّتِ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَزِرٍ yeryüzüne kadar ümmet geldi geçtiyse Cenab-ı Hak ona mutlaka uyarıcı göndermiş. Dolayısıyla yeryüzü, zaten yeryüzü Allah'ın hocam öyle söyleyeyim
evet.
Yani. Bu şekilde bir gözle bakmamız lazım şeye. Yani dünya mirasına da
böyle, bak.
Böyle bakmamız lazım.
İnnel erda lillahi yürisühe meyşe.
Ve nebadil. Öyle akıbetül muttakin.
Evet.
Yeryüzü Allah'a aittir. Kullarını dilediğini oraya varis kılar. Ve sonuçta efendim muttakilerindir. Takva sahiplerindir. Sonra efendim üstadım çok güzel söyledi. Yeryüzünün hiçbir yeri dar harp değildir dedi.
Evet.
Yeryüzünün dar İslam olmayan yeri yoktur. Bir sohbetini böyle söyledi. Çok dikkatimi çekti. Niye? Çünkü yeryüzü Allah'ın.
Evet.
Allah yeryüzünü ve cüolet diye adı mesne ve tahura. Efendimiz buyuruyor ki yeryüzü diyor bana diyor mescit kılındı. Yeryüzün her tarafı hocam. Mescit
evet.
kılındı ve tertemiz kılındı. Yani orada ibadet etmeye efendim mani bir zahiri pislik olmadığı sürece yeryüzünde namaz kılın hiçbir yer yoktur.
Evet.
Yeryüzünde böyle, denizde böyle, havada böyle. Yani atmosferiyle beraber yani.
Tabii.
Atmosferiyle beraber. Böyle olunca tabii hocam biz o gözle bakmamız lazım.
Yani Allah'a ait bir yerin için kafirlere bırakalım ki, değil mi hocam? Burası mi? Kafirlerindir.
Hayır. Hocam kafirlerin bir hakkı yok.
Yok.
Tabii kafirlerin yeryüzünde yaşama hakkı Müslümanın sırtından geçinmektir.
O kadar.
Onun dışında efendim kafirin bir hakkı yok. Ne efendim bir şeyi elde etme hakkı var, ne bir nimetin gerçek sahibi olma hakkı var. Hı-hı. Şimdi ayet-i kerime söylüyor. İşte Araf suresinin hocam 32. ayet-i kerimesinde buyuruyor Cenab-ı Hak. Kul men harrama zinetallahi iddeti ahrecel ibadihi vattayyibati minerzik. Kul hillezine aminu fil hayatid dünya. Efendim halisinin yevmel kıyame. Diyor ki kim diyor yeryüzündeki Allah'ın yaratmış olduğu nimetleri, yeme, içme, giyme, barınma, dağ, ovası. Bunu diyor efendim ve yerden çıkarmış olduğu bu güzel tayyip rızıkları kim benim kullarıma haram kılabilir? Hiç kimsenin Allah'ın helal kıldığı ve kulların hizmetine verdiği bir nimeti onlara haram kılma yetkisi yoktur. قُلِ هِيَدِ الَّذِينَ آمَنُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Ya bütün yeryüzünün bütün nimetleri, deniz ile, ovası, dağ ile hepsi benim iman eden kulların içindir. Ben onlar için yarattım bunu.
Evet.
Yani bir kafir için bir nimet yaratmadım.
Evet.
Ama kafir Müslüman sırtına geçiniyor.
Dünyada.
Dünyada geçiniyor. Halisine yevmel kıyame. Zaten kıyamet günü bütün bu nimetlerin hepsi sadece Müslümanlara halis olacak.
Evet.
Onlara mahsus olacak. Hani İbrahim Aleyhisselam duasını hocam okuduk ayet-i kerimede. Mekke'ye dua ederken diyor ki ya Rabbi burasını emin bir yerde kıl. Verzukum men amene billahi ve nevmele ahir. Allah'a ve arada iman edenler rızık ver ya Rabbi. Diğerlerine hiç
gebersin
gitsinler. Cenab-ı Hak diyor ki ve men kefer. Peki ne olacak? Bu kafirler hiç yaşamayacak mı? Fe ummetti umu galilen sümme astarul azabinler. Onu geçici olarak onları metalandıracağım. İmtihan gereği sonra onların zaruretin gidecek yerleri ateş olacak ve bir sel nasır
evet.
Buyuruyor. Dolayısıyla aslında bir Müslümanın yeryüzüne hocam bakışı bu göz olması doğru. Lazım. Yani esas yeryüzünün sahipleri Müslümanlardır. Yeryüzünün varisleri Müslümanlardır. Eğer bizim verasetimiz dışında bir yer kalıyorsa o bizim o mahsup gasp edilmiş evet, topraklardır.
Tembelliğimiz sebebiyle.
Tabii yani eğer bir nimet kafirin elindeyse o gasp edilmiş bir nimettir. Bir yerde Allah'ın diyeyim ki dini yaşamıyorsa orası gasp edilmiş yerlerdir. Onların tekrar aslına döndürülmesi lazım. Hı hı. İslamlaştırılması lazım. Orada Allah'a kulluk yapılması lazım.
Evet.
Dolayısıyla Allah'a yeryüzünde Allah'a kulluk yapılmayan, isyan edilen neresi varsa burası mahsuptur. Gasp edilmiştir. Bizim ihmalimizden efendim kaptırdığımız şeylerdir. Bunun geri alınması istirdat hocam şart, vaciptir.
Evet. Evet.
Böyle baktığımız zaman işte o peygamber miraslarına sahip olmak da gerçekten bizim boynumuzun borcu ve biz ona hem bizim hakkımız ama bunu yerine getirmiyorsak da sorumluluğumuz.
Evet hocam.
Gözüyle bakmamız lazım.
İşte Avrupalılar karikatür yapıyor. Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor. Diyoruz ki ya peygambere hakaret edilmez. Diyorlar ki ya biz kendi peygamberimize de hakaret ediyoruz. Yani niye bu kadar
sen hangi peygamberin ya? Senin hakaret ettiğin peygamber senin peygamber olamaz.
İşte biz de o zaman Müslüman Hazreti İsa'yı Hristiyanlara karşı savunmak durumunda. Yani Hazreti Musa'yı Yahudi'ye karşı savunmak
hocam,
durumunda.
Yani hakkı gasp edilen,
evet.
Hakaret edilen, efendim alaya alınan, olumsuz diyeyim ki bir şekilde vasfedilen her bir peygamberin hukukunu korumak, aynen kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hukukunu korumak ne kadar üzerimize farzsa, vacipse, her bir peygamberin, her bir müminin hakkını korumak bizim şeyimiz. Hatta hocam insanın bile ya. Yani zulme uğrayan her bir insanın onun efendim hakkını savunmak bizim boynumuzun borcu.
Evet.
Hele peygamber olunca zaten sen onu nasıl yapabilirsin ya? Sen kendi peygamberin. Hani sen yani peygamberin kimsenin?
Evet zalim de olsa
sen mı? Sen ona peygamber desem ya o sana efendim benim ümmetim demeyecektir. Çünkü sen ona efendim bir layık hiçbir tarafın yok.
Doğru. Hani zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine
yardım et diyor.
Mazlum zalime de yardım et. Çünkü zulmüne engel ol.
Hocam sorumluluğu çok geniş tabii.
Evet. Bir de şey de belki hocam sahip çıkmak lazım. Hatta 12 imam diyoruz. Hı-hı. İşte bunlara baktığımızda hayatlarına hakikaten bunlar.
Hocam Muhammed Bakır diyoruz hocam. Cafer-i Sadık diyoruz.
Peygamber Efendimiz.
Selman-ı Farisi diyoruz.
Sünneti üzere yaşayan, onun sünnetinin peşine koşan. İşte mesela Cafer-i Sadık Hazretleri diyor. Cabir radıyallahu anh'tan hadis soruyor. Peygamberimizin haccını bana anlatır mısın diye. Böyle İslam ehli sünnet üzere, peygamberimizin sünnet üzere yaşayan insanlar, ama bunları bazı insanlar sahiplendi, işte onlara yanlış şeyler izafe etti, onlara adına yanlış sözler uydurdu diye biz onları terk edivermişiz. Ha, onlar oraya ait falan. Öyle değil aslında. Aynı durum yani. Nasıl Hazreti İsa'yı, Hazreti Musa'yı Yahudi ve Hristiyanlara bırakamazsak, biz böyle peygamberimizin neslinde olan alim, büyük zatları da böyle insanlara
sahip çıkmamız lazım.
Bırakamayız ya.
Hocam aynı şey Türkiye'miz için geçerli. Evet. Diyor ki bazı zevat var. Bazı cemaatlerin sanki özel mülk haline geliyor.
Hı hı.
Halbuki diyelim ki onların diyelim ki cihatları, tebliğleri, kitapları, davetleri ve Kur'an-ı Kerim hizmetleri, yani bütün Türkiye halkını ilgilendiren ve gerçekten bu yönde çok emekleri olan insanlar. Hı. Ama yani isim vermeden söyleyeyim, işte C olunca efendim bir alimi tekellerini alıyorlar. Sanki efendim o alim onların efendim kendi cemaatlerinin malıymış gibi düşünüyorlar. Ve sanki diğer cemaatlere efendim sanki o alimin sanki bir faydası olmamış gibi tarzında hocam, bu da öyle bir şey oldu. Evet, halbuki cemaatler üstü olan ulemanın eserleriyle, hizmetleriyle falan herkesin efendim bir değeri olması lazım.
Tabii.
Dolayısıyla yani o 12 imam meselesi hocam böyle. Yani peygamberden başladık ama bütün peygamberler bizim kıymetimiz, değerimiz ve gerçekten onların her türlü hukukuna sahip çıkma bizim efendim boynumuzun borcu, aynı zamanda hakkımız. O 12 imam Şia'nın eline terk ettiğimiz efendim o güzel insanlar da bizim ümmeti Muhammed'in diyeyim ki efendim kıymeti, değeri sahip çıkmamız lazım. Yine bir kısım cemaatlerin tekelinde kalmış ulemamız da yine bütün ümmetin değeri olarak bunu o şekilde şey yapmamız lazım diye türlü. O kişiyi, o cemaate efendim şey yaptım, hallettiğimiz zaman bu kez adamın kitabını okuyamıyoruz. Okuduğum zaman da sen şucu musun, bucu musun tarzında bir şey ortaya çıkmış oluyor. Burada da bir haksızlığa aslında sebep olmuş oluyoruz.
Tabii.
Tarzında.
Sonra diyor hocam, Hazreti Ali Efendimiz sözü müydü galiba? Sen hakkı tanı, hakkı diyor öğren, ehlini tanırsın.
He.
Yani bizim için hak önemli. Bir hak var ortada. Kim bu hakkı göre yaşadıysa, ona sahip çıksa o bizimdir, İslam'ındır. Hazreti Adem'den kıyamete kadar İslam'ındır. Ona göre yaşayanlar da o hakkın ehlidir.
O kadar.
Bunlara yanlış şey izafe edenler, bu hakkı bozanlar, bunlar da bu haktan ne kadar iddia bile etseler, bu hak bizim deseler veya bu ehil bize aittir deseler, onlarla hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla önce hakkı tanımak. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakkı biz öğrenirsek artık ehlini tanırız hocam. Yani bu Kur'an-ı Kerim kim yaşamış, kim yaşamamış.
Kim ehli hak, kim ehli batıl, bunu tanımış oluruz.
Ayırabiliriz yani. Bu ile bahsettiğiniz şeyle ilgili hocam, fiha kutubun kayyime yetlu rasulen min rasulü minallah yetlu sufen mutahhara
fiha kutubun kayyime.
Kutubun kayyime yani beyine nedir diyor, delil, Allah'ın delili, Allah'tan gelen bir rasuldür,
peygamberimizdir.
Tertemiz sayfalarda okur o sayfaları. Kur'an-ı Kerim okur. O Kur'an-ı sayfalarda Kerim. Diyor fiha kutubun kayyime, o sayfalarda çok kıymetli kitaplar vardır. Şimdi işte tefsirlerde ilk görüş olarak bu kitaptan kasıt hükümdür. Yani onda çok müstakim ahkam vardır.
Cenab-ı Hakk'ın fermanı ilahileri.
Ama diyor bunu gerçek manasıyla galiba İbn-i Cüzey hocam. Kütüb olarak anlayabiliriz diyor gerçek manasıyla. Veya Savi galiba hocam, Musavi'nin şeyi.
Celaleyn'in
şerri, haşiyesi. Bu diyor Kur'an-ı Kerim diyor önceki kitapların, Allah'ın bütün kitaplarının özünü barındırdığı için diyor bu kitabın içerisinde, bu tertemiz sayfaların içerisinde diyor bu çok değerli kitaplar vardır. Yani bütün Allah'ın kitapları bunun içindedir.
Evet hocam. Ya hocam zaten onunla ilgili atıflar var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Tevrat'tan diyeyim Cenab-ı Hak alıntı yapıyor. Yani şey olarak iktibas hocam. Tırnak içinde yani Kur'an-ı Kerim gerçekten bugünkü akademinin dikkat etmediği kadar ilmi ölçüde dikkat eden bir ilahi kitaptır hocam.
Evet.
Bak söyleyeyim. Yani alıntılar mesela Firavun'u konuşturuyor Cenab-ı Hak. Bir Allah'ın düşmanı onun bile sözlerini tırnak içinde aktarıyor.
Gale diyor.
Yani sadece meleklerin veya insanların değil neyi anlatıyorsa hak kelam ya hocam. Hak kelam tırnak içinde koyuyor. Başlangıcı belli, bitişi belli ve şekilde efendim böyle aktarıyor.
Evet.
Önce kitaplarda böyle. Yani vekete bine aleyhim fiyya diyor. Bak Tevrat'ı alıyor. Şunu hükmü yazmıştı. Bunu hükmü yazmıştı falan orada. İncil'den hocam aktarıyor.
Evet.
Sonra bir şey anlatıyor. İnne hâze lefis suhufül ula suhuf İbrahim Musa. İlk diyor efendim sahifeler. İbrahim ve Musa'nın sahifeleri bunlar. Belki de Adem Aleyhisselam sahifesi atıfta bulunuyor hocam. Çünkü bütün peygamberlere ortak bildirilen bildiğini gerçekler var. Nedir o? Değil mi? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمِهِ فَصَلَّى. Yani işte efendim Allah'ı zikreden, namazını kılan, zekatını veren, nefsini tezkiye eden kurtulacak.
Evet.
Bu Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Bütün peygamberlere, ümmetlerine bunu söylüyor. Bu değişmez bir hakikat. Yani kurtuluşun yolunu Cenab-ı Hak bütün peygamberlere aynı şekilde bildiriyor. Çünkü başka yol yok çünkü.
Doğru.
Yani felahın başka yolu yok. Onu kime hitap ediyorsa bunu söylüyor. Bunu diyor. O kadar temel bir esas ki bu. Kurtuluşun esasları o kadar temel bir Allah'ın bildirmesi gereken bir bilgi ki ben bunu diyor önceki bütün sayfelerde İbrahim'in sayfasında da Musa'nın sayfasında hepsini yazdım. Hasan hocam bu. Mesela Kur'an-ı Kerim'in hocam bir de iki önemli vasfı var. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Tekrar efendim. Tekrarında zararı yok. Musaddiku lima beynedeyhi ve muheymin aleyhi. Kur'an-ı Kerim'in önceki ilahi kitapları vahiy ilgili olarak iki önemli vasfı. Birisi onları tasdik etmesi. İkincisi de onların üzerine müheymin olması. Tasdik etmesi ne anlama gelir? Tasdik etmesi bir defa önce bu peygamberler geldi. Allah onlara şu şu kitapları indirdi. Bu bir gerçektir. Buna inanmalısınız.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir peygamberin, böyle bir kitabın varlığını, Tevrat gibi, İncil gibi kitabın varlığını reddetmek küfürdür. Niye? Çünkü Kur'an onun varlığını bize bildirmiş oluyor. Tasdik ediyor. Peki müheymin nedir hocam? Musaddık'ın başka anlamı olabilir ama müheymin nedir? Müheymin koruyan demek. Muhafaza ediyor. Neyi muhafaza ediyor? Kur'an-ı Kerim Hazreti Adem'den Hazreti Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar ki gelen bütün vahiylerin muhtevalarını muhafaza ediyor. Ve oradan İslam şeriatıyla beraber, Efendimizle beraber kıyamete kadar baki kalması gereken o ilahi kitapların muhtevayı sizin buyurduğunuz gibi muhtevayı muhafaza ediyor ve onun devamını sağlıyor.
Evet, i̇nsanları kalsa bozuyorlar.
İnsanlar tabii değiştiriyor. Onlar çünkü niye muhafaza ediyor? Çünkü insanı bozmuşlar çünkü. Yani nasıl bozmuşlar? Ya kocaman bir kitab-ı mukaddeste Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un da ahirete imanla alakalı bir ayet yok diyor ya. İşin uzmanları söylüyor hocam. Biz belki bunun uzmanı değiliz.
O kadar büyük bir inancı nasıl
sevgiler? Yani ya? Bizim bir hocamız yani Kur'an-ı Kerim'de kitab-ı mukaddeste ayetlerince kitap yazıyor. Doktora tezi hazırlıyor. Ve doktora tezinde diyor ki ya diyor bu kitaplarda ben diyor ahirete imanla alakalı bilgi bulamadım diyor. Yani Tevrat gibi bir kitap olacak. En büyük kitapların ana kitapların bir tanesi ve ahiret inancı olmayacak hocam. Nereye gitti bu ayet-i kerimeler?
Ya, muazzam bir tahrif hocam ya.
Yani nereye gitti bu şeyler? Hocam peygamberlerin hepsine zina suçu isne diyorlar. Davud Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam falan böyle. Diyor ki olabilir peygamber zina edebilir. Peygamber zina etmez. Sen Allah'ın en şerefli kuluna bu günahı istire ederek kendine zina için efendim mesnet buluyorsun.
Evet. Ve ben azlığım. Mimmen iftara alallaha kezime.
Tabii Allah'a ya şey yapıyorsun. İftira atıyorsun. Ya da sen ne yapıyorsun? Şey hocam geldi bana şey. Bir tane bu İbrahim Aleyhisselam hakkında bir kitap yazmış. Bir Katolik Hristiyan İstanbul'da oturuyormuş. Bir arkadaş, bir hocamız bana vesile oldu. Şimdi Davud Aleyhisselam'ı çalışıyormuş. Ondan sonra ya ben işte Kur'an-ı Kerim'de Davud Aleyhisselam nasıl anlatıyor biraz bilgi alayım bir işin hocasının uzmanının falan diye bana getirdi. Ben ona anlattım. İşte Davud Aleyhisselam geçen ayet-i kerimleri falan, tefsirleri falan. Sen ne diyorsun falan dedim. Tevrat'ta anlattı bana. İşte yani Davud Aleyhisselam yapmadı günah yok. Yani yeryüzünün en büyük zinakar. Haşa. Böyle yani işte efendim aldatıyor. Hanımın kocasını öldürüyor kendi efendim hanımıyla efendim beraber oluyor. Savaşa gönderiyor komutan efendim orada şey yapıyor falan böyle yüzlerce. Dedim siz bir peygamber inancını nasıl buluyorsunuz? Normal diyor ya olabilir diyor. İnsan değil mi diyor.
Biz de onun gibi yapalım diye.
Hayır dedim. Orada dedim bir şey var dedim. Yani eğer bir suçu peygamber işlerse diye de haydi rahat işler adam hiç bile şey yapmaz bile.
Umurunda olmaz.
Umurunda olmaz. Siz kendinize bu büyük günahları işlemek için mescit bulmak üzere bunu yapıyorsunuz. Bu şekilde olmaz bu falan tarzında. Tabii adamın inancı o şekilde falan. Dolayısıyla şimdi bu tahrif çok açık bir şekilde olduğundan dolayı ne yapıyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim hem o kitapların namusunu kurtarıyor.
Evet.
Hem de oradaki diyelim ki değişmez bilgileri yani ana diyelim ki esasları alıyor koruyup yeni bir vahiyle onun devamını sağlamış oluyor. Dolayısıyla hocam Kur'an-ı Kerim'de böyle bir özelliği var tabii.
Evet. O zaman başta söylediğimiz...
Yani neyle alakalı şey yaptık? Fiyâ kütüb-ü kayyime. Yani o sahifelerde çok kıymetli kitaplar, ilahi kitapların özü ve Cenab-ı Hakk'ın devamını istediği. Yani ümmeti Muhammed vaz devamını istemiş olduğu bütün hükümler, değerli bilgilerin hepsi hocam oraya aldığını anlamış oluyoruz.
Evet hocam. Baştan hani kıble ile ilgili söylediğimiz şeyler hocam, kıblenin işte hicretten sonra değiştiği falan. Belki şunu da söylemek lazım. Yanlış anlaşılmayız inşallah. Hani sloganlarda hep söyleniyor ya işte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa diye. İlk kıblemiz Kabe.
Evet.
Yani Mescid-i Aksa ara kıblemiz.
Evet, evet.
Ara kıblemiz. Bunu da belki düzeltmek lazım hocam.
Yani Mescid-i Aksa'nın ehemmiyetini artırmak için söylüyoruz ama zaten Mescid-i Aksa bizim kıymetli.
Kıymetli zaten.
Yani Cenab-ı Hak ayeti diyor ki o zaman mescit var mıydı?
Hmm.
Ben bir aracım bu Mescid-i Aksa'ya ilgili bir konuşma yapmıştım da. Hmm. Bir okuma yapmıştım. Maalesef'e. Diyor ki işte Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında, o zaman zamanında mescit kelimesi kullanılıyor muydu?
Hmm.
Efendim işte belki mabet olabilir. Belki o dilde bazı şeyler olabilir. İşte Beyt-i Makdis gibi, şey, Beyt-i Kudüs gibi falan ifadeler falan var. Hocam oradaki müfessirlerimizin beyanına göre o Süleyman Aleyhisselam'ın inşa ettiği, Davud Aleyhisselam'ın inşa etmiş olduğu o Beyt-i Makdis'e, Beyt-i Kudüs'e El Mescid El Aksa ismini veren Yüce Rabbimizin kendisi. Çok güzel bir şey hocam bu.
Evet.
Yani ora çünkü mabet olarak yapılıyor. Mabet mescit demektir.
Evet.
Yani Allah kulluk yapılan, secde yapılan yer demektir. Dolayısıyla o İsra suresinin 1. ayet-i kerimesinde Sübhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil harami ilel mescidil aksa yani uzak yerdeki mescid diyor ama orasını Mescid-i Aksa diye isimlendiren Yüce Rabbimiz kendisi hocam. Bu ayette isimlendiriyor. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin mescid isimlendirdiği bir yeri tabii bizim çok kıymetli ayetleri alıyor. Peygamberimizin o İsra gecesi gittiği miracı gittiği yer bizim çok kıymetli. Dolayısıyla oranın efendinin kıymetli olmasının ilk kıble olmasına gerek yok.
Gerek, tabii.
Gerek yok. Ara kıblesi olması da zaten yine bizim için aynı yeterli. Hiçbir şey olmasa bile bir peygamberin yaptığı mabet olarak zaten kıymetli.
Kıymetli.
Evet. Dolayısıyla orada ilk kıblemiz Mescid-i Aksa şeyini düzeltmek lazım.
Doğru.
Çünkü orası Kabe'dir. Hiçbir zaman Kabe'nin de ehemmiyetini, Beytullah oluşunu, ilk mabet oluşunu da örselemeyelim. Onu da ikinci plana atmayalım.
Ama hocam işte Yahudi'nin, İsrail'in gözü doymuyor tabii. Mescid-i Aksa'yı işgal etmekle bitmiyor. Onların bir bakanı mı konuşuyordu? İşte diyor harita ortaya koyuyor. Suudi
Arabistan'da var
alacağız diyor. Mekke Medine'ye yakın alacağımıza inanıyoruz diye hedefleri yani bütün fesadı her tarafa yaymak. Ona göre Müslümanların da artık uyanması, bir kendine gelmesi gerekiyor.
Evet hocam işte ayet-i kerime süfeha diyor. Geri zekalı. Bak seyaklu süfeha o beyinse böyle diyecek kim beyinsizler? Yahudiler işte.
Evet.
Onun torunu aynı kalkıyor. Geri zekalı efendim böyle saçma sapan konuşuyor.
Evet.
Ağzı olan konuşuyor diye bir söz var ya hocam. Onun için onun saçma sapan sözlerine efendim hiç itibar etmemek lazım. Yani Kabe, Mekke, Medine senin değil. Esas Kudüs devamı. Filistin, Kudüs orada bizim deyip onun da ağzının payına verip hocam susturup almak lazım. O kadar hocam.
Evet hocam inşallah.
Kıymetli hocam şimdi tabii birinci ayet-i kerime çok önemli konuların müzakeresine vesile olmuş oldu. Dilimiz döndüğü kadar tabii. Diğer ayet-i kerime de bunun devamı niteliğinde çok daha önemli konuları gündeme getiriyor. İnşallah onu da bir sonraki programda ele almış oluruz. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam ve muhterem dinleyenlerimizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.